Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Merhabalar Ömer Bey.
Günaydın.
Avrupa ne konuşuyormuş? Türkiye'de konuşuyor mu acaba?
Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa Türkiye'de konuşuyor. Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda Türkiye'de var. Ama önce şunu söyleyeyim. Hani yıllardır Eurotopics'te çalışıyorum ben ve takip ediyorum. Önceki seçimlerde, seçim öncesinde de muazzam bir ilgi vardı. İşte haftalar öncesinden haberler, yorumlar yoğun şekilde yer alıyordu. Ancak bu yerel seçimler hani varla yok arasıydı diyebilirim seçim öncesinde. Biraz Türkiye'de hani her seçimden Erdoğan birinci çıkıyor. Sürpriz yok. Bunun da pek de bir haber değeri yok şeklinde yaklaşılıyordu. Dolayısıyla yerel seçimlere genel olarak Avrupa medyasında, Batı medyasında ilgi azdı diyebilirim. Seçim sonrasında çıkan sonuç Türkiye'deki insanları da şaşırttı. Avrupa'daki insanları da şaşırttı. Şey gibi yorumlar var. Türkiye bir Rusya ya da İran değil diye hatırlatmalar yer almaya başladı. Hollanda'dan NRC gazetesindeki yorumcunun söylediklerini anlatayım, aktarayım. Erdoğan hukuk devletini yok etmiş ve muhaliflerini hapse tıkmış olsa da Türkiye bir Rusya ya da İran değil. CHP'nin sürekli kaybetmesi aslında CHP'nin kendisinden kaynaklanıyordu. Sosyoekonomik meselelere odaklanmak yerine Erdoğan'ın destekçilerini hor görüyor, kutuplaştırıcı bir kültür savaşına izin veriyordu CHP. İmamoğlu kendisini güçlü kılan taktiği pazar akşamı da sürdürdü, köprüler kurdu demiş. Yani dolayısıyla işte Türkiye'de bir demokrasinin hala var olduğuna yönelik yorumlar ve CHP'nin eğer doğru bir hat izlerse muhalefetin başarılı olabileceğine yönelik yorumlar görüyoruz. Belçika'dan De Standard gazetesi demiş ki aynısını dünyanın başka yerlerinde de görmüştük. İş ciddiye binince, demokrasiye verilen zarar fazlaca büyüyünce seçmen olup bitenlere tepki veriyor. Türkiye'de ortaya çıkan sonuç değişim umutlarını canlandırıyor demiş. Türkiye'de işte bu seçimlerde kadınlar daha önceki seçimlere oranla oldukça fazla sayıda belediye başkanlığını kazandılar. Bu koltuğa kadınlar, çok daha fazla sayıda kadın oturuyor şimdi. Bu Avrupa medyasında da yer alıyor. Almanya'daki Taz gazetesindeki yorumcu özellikle buna dikkat çekmiş mesela. Ama aslında hani bu bir yerel seçim ve Avrupa bu gidişatın sonucunun kendisini nasıl etkileyeceğine bakıyor. Hayır, göçmen meselesinden bahsetmeyeceğim şimdi. Ama La Repubblica'da, İtalya'daki bu gazetedeki yorumcu İmamoğlu'nun gelecekteki dış politika stratejilerini merak ediyor mesela. Diyor ki daha fazla özgürlük ve demokrasi talep etmek başka bir şey. Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolüne ilişkin farklı bir vizyon geliştirmek bambaşka bir şey. İmamoğlu'nun önümüzdeki 4 yıl boyunca bekleyen görevlerinden birisi de kendi dış politikasını geliştirmek olacak. Devletin en yüksek makamına talip olacaksanız bu kaçınılmazdır. Asıl soru İmamoğlu kuzeydeki Rusya-Ukrayna savaşına, güneydeki Hamas-İsrail savaşlarına ilişkin nasıl bir tutum benimseyecek demişler. Yani İmamoğlu'nu herkes şimdiden böyle dört gözle izliyor diyebiliriz.
Evet, bayağı ilginç. Fakat ben bir tek şey sormak istedim Tuğba. Hangi
Buyurun.
gazetenin yorumuydu tam şimdi hatırlamıyorum hangisini söyledin. Bunun gibi sonuçların alındığı, toparlamaların olduğu demokratik döneme şeye geçildiğini, sisteme geri dönüldüğünü gösteren başka örnekler arasında kimleri herhangi bir örnek vermiş miydi?
Yani hani ben o yorumdan tam olarak hatırlamıyorum ama şimdi aklıma gelen ve söyleyebileceğim mesela Polonya var.
Evet.
Polonya'da tam böyle dibe çakılıyordu. Orada da böyle insanları sevince boğan bir genel seçim sonucu olmuştu.
Evet.
Muhtemelen
Macaristan'da
bu.
olduğunu hatırlamıyorum mesela.
Hayır, Macaristan'da hayır maalesef olmadı maalesef.
Evet.
Evet, yani bu sonuçta bir yerel seçimde onu da bilerek izliyorlar. İşte İmamoğlu'nun ne yapacağına bakıyorlar genel olarak böyle söyleyebiliriz.
Evet.
Avrupa'yı aslında geçen hafta en çok meşgul eden olayın Almanya'da esrarın yasallaşması olduğunu söyleyebilirim. Almanya'da 1 Nisan itibariyle belirli şartlar altında esrar tüketmek, bulundurmak, yetiştirmek yasal artık. Yani bu tüm Avrupa medyasında da bu da çok yakından takip ediliyor ve Avrupa'da bunun örnek olup olamayacağı, kendi ülkelerinde bunun nasıl yansımaları olacağını merak ediyor yorumcular. Bunun üzerine yazıp çiziyorlar. Önce Almanya'daki durumdan bahsedeyim. 18 yaşından büyük olan kişiler ve Alman vatandaşları üzerlerinde kamusal alanda 25 gram esrar bulundurabilecek. Bu 25 gram yani çok ufak bir miktar değil, bayağı bir şeye denk geliyor, öyle söyleyebilirim. Ve bu yine 18 yaşından büyük olanlar evlerinde 3 kök kenevir yetiştirebiliyorlar. Yani 1 Nisan'dan itibaren. Dahası 1 Temmuz'dan itibaren esrar sosyal kulüpleri ya da üretici birlikleri kurulacak. Buraya işte insanlar üye olabilecekler. Bu kulüpler üyelerine günde 25 gram ya da ayda 50 gram esrar satabilecek. Bu kulüpler kenevir bahçelerinde üretim yapabilecekler ama kâr amacı gütmeyecekler. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hollanda'daki gibi böyle bir bunun turistik bir mesele olmaması, işte bunun bir turist meselesi olmamasını istiyorlar. Dolayısıyla kahve dükkanlarında gidip Hollanda'da işte turiste esrar satın alabiliyordu ama Almanya'da böyle bir şey olmayacak. Oradaki yaşayan insanlar bu kulüplere üye olabilecek ve önemli bir şey, Hollanda'da da aslında esrar yasal değilmiş. Sadece düzenlemeler bu işte satışına bir şekilde tolere ediyor, müsamaha gösteriyormuş. Almanya, Malta ve Lüksemburg'dan sonra keyif amaçlı kullanımı yasallaştıran Avrupa'daki ilk ülke ve en büyük ülke. Bunu genel olarak yasa dışı yollarla üretim ve satışı engellemek için yaptıklarını, işte yasa dışı yollarla satışta insan sağlığına ve toplum sağlığına daha zararlı olabilecek sonuçlar doğurduğunu söylüyorlar. Kendisi bir doktor olan, profesör titri olan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Daha önce yaptığı bir açıklamada bu düzenleme, yani daha önce kendisi buna karşı çıkıyormuş. Ama şimdi işte bu yasanın geçmesi yönünde bir siyaset geliştirdi. Bunu da şöyle açıklıyor. Bunu halkı korumak için yapıyoruz. Daha sert maddelerin kullanımını engellemek, kara borsayla mücadele etmek, uyuşturucuyla ilişkili suçları azaltmak için yapıyoruz. Bu maddelerdeki toksisitenin artışını kontrol altına almak istiyoruz. Problem üretmiyoruz. Çözülmeyen bir problemin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz diyor. Ama bu arada halkın %60'ı da bu esrarın yasallaşmasını şey yapıyor, destekliyor. Öte yandan karşı çıkan önemli bir kesim de var tabii ki. Bunun kara borsayı durdurmayacağını, kara borsanın işte yasa dışı üreticilerin bu sisteme de adapte olacağını, sadece tüketimini artıracağını ve ayrıca işte 25 yaşına kadar beyin gelişimi devam ediyor. Bu yaştan önce kullanılan esrar şizofreni gibi psikotik bozukluklara davetiye çıkarır diyenler de var. Böyle tartışmalar var ama genel olarak şunu söylemek lazım. Hem siyasi partiler arasında hem genel olarak Alman toplumu arasında hem de Almanya ile Avrupa Birliği arasında böyle çok ciddi bir çatışma olmaksızın böyle önemli sayılan bir düzenleme geçmiş oldu. Yani hiç de o kadar zorlanmadı Almanya diye ifade ediyorlar yurt dışındaki yorumcular. Mesela Fransa'dan Liberasyon gazetesinin de yazılan bir yorumu aktarayım. Diyor ki yorumcu, yasallaştırma devletin düzenleyici güç rolünü üstlenmesinin yegane meşru yolu budur diyor. Devlet yasa dışı yollarla satılandan daha kaliteli ve daha ucuz esrar temininin sorumluluğunu üstlenirse, bir yandan da genç yaştakilerin kullanımının önlemek için kampanyalar yürütürse, mevcut olan durumdan çok daha büyük faydalar sağlamış olur topluma diyor. Fransa'daki yorumcunun yorumu da böyle.
Evet, bayağı ilginç. Ben şeyi de kendi payıma ilk defa duyuyorum. Yani Hollanda'da legal olmadığını, legalmiş gibi davranılmış olduğunu bunca yıldan beri ilk defa bu senin sayende öğrendim.
Evet, böyleymiş ve bu da hani Avrupa Birliği düzenlemeleri açısından da önemli, hani ilk kez büyük bir ülkede hani yasal olarak şeyin içine girdi, prosedürlerin içine girdi. Tabii ki sınırlamalar var. Mesela işte okulların, spor merkezlerinin yakınlarında görüş mesafesinde sabah 7'den akşam 8'e kadar kullanımı yasak mesela. İşte yaş sınırı var. Alman vatandaşı olma zorunluluğu var. Bu tip sınırlamalar da mevcut. Ama bundan sonrasında hani bunun ilk adım olduğu, bir 5 yıl sonrasında bu yasallaşmada daha başka adımlar atılacağı da söyleniyor. Bakalım o zaman onları da konuşuruz.
Evet, konuşuruz
Hala
tabii.
burada oluruz, olursak. Bir sonraki haberim Estonya'dan. Estonya'da şimdiye kadar başka ülke vatandaşı olsalar da Estonya'da kalıcı ikametgahı, yani sürekli ikametgahı olanlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyorlardı. Ama şimdi Rusya'daki seçimlerde Estonya'da yaşayan Rusların %75'i Putin'e oy verince Estonya'da bir tartışma başladı. Bir
Hayda.
dakikaya biz bu Putin yandaşlarına neden ülkemizdeki yerel yönetimi belirleme gücünü veriyoruz ki dediler. Ve işte başka bir ülkede vatandaşlığı olanların bu yerel seçimlerde oy kullanmaması konusunda bir tartışma var. İktidar bu konuda bir tasarı hazırlıyor. İşte muhalefet buna karşı çıkıyor. Estonya'da böyle bir tartışma var. Sonra hızlı bir de Amerika'ya geçeyim. Yani bu Amerika'da olan bir gelişme ama Avrupa medyası da bunu köşe yazılarında yer vermiş. O yüzden biz de aktardık Eurotopics olarak. Nedir bu gelişme? Amerika'da Florida eyaletinde 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medyada kullanıcı hesabı açması yasaklandı. 16 yaşından küçük olanlarsa sadece ebeveynlerinin izniyle sosyal medya kullanıcı hesabı açacaklar. Bunu katı muhafazakar cumhuriyetçi Ron DeSantis'in valilik yaptığı Florida'da.
Florida'da tabii.
Evet, oldu bu. Tabii yani bu da tartışılıyor. Yani bu bir yasakçı zihniyet, çocukları böyle korumak mümkün mü gibi eleştiriler var. Ama Avrupa medyasına baktığımızda gerçekten de çocukların bu sosyal medya işinden çok olumsuz etkilendiği ve yetişkinlerin yani toplumun bunu çok da görmediği, görmezden geldiği ya da dikkate almadığı ve dikkate alması gerektiği konusunda yorumlar var. Mesela Avusturya'dan Kuryer gazetesi demiş ki buradaki yorumcu şeyi hatırlatmış. TikTok kullanmak için en az 12, Instagram içinse 13 yaşında olma şartı var. Bu sosyal medya platformlarının belirlediği zorunluluklar bunlar. Ancak bunlar platform sahiplerinin olmayacak doğasından başka bir şey değil. Çünkü kullanıcıların yanlış bilgi verip vermediği hiçbir şekilde kontrol edilmiyor. Bu platformlar en iyi ihtimalle zaman hapsızları, kötü ihtimalle de ciddi bağımlılık kaynakları. Yetişkinler kendileri için bunlarla başa çıkabiliyorlar. Ancak çocuklar için yeterli bir koruma sağlanması gerek demiş. Avusturya'daki Kurye gazetesindeki yorumcu da. Daily Telegraph işte intihar vakalarının ergenler arasında arttığını, anksiyetenin, depresyonun arttığını, bunların da sosyal medyanın yükselişiyle ilişkili olduğunu söylüyor ve diyor ki çocukları akıllı telefonlardan ve sosyal medyadan korumazsak gelecek hiç de iç açıcı görünmüyor diyor. Bunları da mesele ediyor Avrupa'daki yorumcular. Tabii biz de ne yetişkinler için, ne dezenformasyon açısından, ne de çocuklar açısından bunlar maalesef hiç konuşmadığımız meseleler.
Evet, Florida'da tabii, pardon bir şey söyleyeceğim,
Tabii.
bir cümle söyleyeceğim. Florida'da siyahların tarihi tarih kitaplarından, eğitimden çıkarıldı tabii. Onun bir sakıncası yok ama.
Ben de bir
Evet.
başka yasadan, yeni geçirilen 1 Mart'ta yürürlüğe giren bir yasadan söz edeyim. Silah satın alma yaşı 21'den 18'e indirildi. Herhalde o sosyal medya daha tehlikeli görünüyor ama gençler için.
Evet.
Ya
İlginç bir yasa.
tabii yani tabii ki hani ben de bunu böyle destekliyorum. Aa harika olmuş diye
Onun için
aktarmadım
söylemedim ben.
ve
Florida'daki bu cumhuriyetçilerin, aşırı
tabii.
muhafazakarlığın böyle bir yönü var. Bunu da savunma olarak görüyorlar ya, silah. O aklıma geldi.
Dünya
Evet.
tarihi tuhaflıklarla dolu.
Evet. Böyle Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta bayram. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
Hoşça kal.
Görüşmek
Çok
üzere.
teşekkürler Tuğba. Görüşürüz.
Hoşça kalın.